Evet, bugün İsa'nın neden öldüğüne bakacağız. İbraniler 10, 1'den 18'e okuyalım. Evet, Barış. Evet, İbraniler 10, 1'den 18'e.
Kutsal yasada gelecek iyi şeylerin aslı yoktur. Sadece gölgesi vardır. Bu nedenle yasa her yıl sürekli aynı kurbanları sunarak Tanrı'ya yaklaşanları asla yetkinliğe erdiremez. Erdirebilseydi kurban sunmaya son verilmez miydi? Çünkü tapınanlar bir kez günahlarından arındıktan sonra artık günahlılık duygusu kalmazdı. Ancak o kurbanlar insanlara yıldan yıla günahlarını anımsatıyor. Çünkü boğalar ve tekelerin kanı günahları ortadan kaldıramaz. Bunun için Mesih dünyaya gelirken şöyle diyor: "Kurban ve sunu istemedin ama bana bir beden hazırla. Yakmalık sunudan ve günah sunusundan hoşnut olmadın." O zaman şöyle dedim: "Kutsal yazı tomarında benim için yazıldığı gibi, senin isteğini yapmak üzere ey Tanrı, işte geldim." Mesih ilkin kurban sunu, yakmalık sunu, günah sunusu istemedin ve bunlardan hoşnut olmadın dedi. Oysa bunlar yasanın bir gereği olarak sunulur. Sonra senin isteğini yapmak üzere işte geldim dedi. Yani ikinciyi geçerli kılmak için birinciyi ortadan kaldırıyor. Tanrı'nın bu isteği uyarınca İsa Mesih'in bedeninin ilk ve son kez sunulmasıyla kutsal kılındık. Her kahin her gün ayakta durup görevini yapar ve günahları asla ortadan kaldıramayan aynı kurbanları tekrar tekrar sunar. Oysa Mesih günahlar için sonsuza dek geçerli tek bir kurban sunduktan sonra Tanrı'nın sağında oturdu. O zamandan beri düşmanlarının kendi ayaklarının altına serilmesini bekliyor. Çünkü kutsal kılınanları tek bir sunuyla sonsuza dek yetkinliğe erdirmiştir. Kutsal Ruh da bu konuda bize tanıklık ediyor. Önce diyor ki: "Rab, o günlerden sonra onlarla yapacağım anlaşma şudur. Yasalarımı yüreklerine koyacağım, zihinlerine yazacağım." diyor. Sonra şunu ekliyor: "Onların günahlarını ve suçlarını artık anmayacağım. Bunların bağışlanması durumunda artık günah için sunuya gerek yoktur."
Amin. Evet. İsa neden öldü? Siz kendinize bu soruyu sordunuz mu? Birçok din İsa'nın ölümünü inkar ediyor veya inkar etmeye çalışıyor. Birçok din aynı zamanda dirilişi de inkar ediyor ya da inkar etmeye gayret ediyor. Ama Mesih'in ölümü tarihsel bir gerçektir. Bundan Mesih'in ölümünden yüzlerce sene sonra ortaya çıkan bazıları yok işte İsa ölmemiştir diyebilir ama ellerinde hiçbir kanıtları yoktur. Yani İsa'nın ölmediğine işaret eden bir kanıt yoktur. İsa'nın öldüğüne işaret eden kanıtlarsa bugün de göreceğimiz gibi çok sağlam kanıtlardır. Evet, İsa neden öldü? Evet, geçen hafta İsa'nın dirilişini kutladık. Tabii İsa'nın dirilmesi için ölmesi gerekiyor değil mi? Evet, Paskalya'yı kutladık. Bu dönemde sadece Mesih'in dirilişini değil, aynı zamanda çarmıhtaki ölümünü de, ölümünü ve ölümünün bize nasıl bir katkısı, faydası olduğunu da hatırlıyoruz ve birbirimize bunu hatırlatıyoruz. Sadece Paskalya zamanlarında değil, tüm Hristiyan yaşamımız boyunca Mesih'in ölümünü hatırlıyoruz. Mesih'in bizler için öldüğünü söylüyoruz. Ve bunun anlamını konuşuyoruz. Eğer Mesih ölmeseydi, Hristiyanlık olmazdı. Eğer Mesih ölmeseydi, diriliş zaten olamazdı. Mesih ölümden dirildi. Öldü, gömüldü ve üçüncü gün ölümden yaşama geçti diyoruz. Vali Pontus Pilatus'un döneminde acı çekti, çarmıha gerildi, öldü ve gömüldü, ölüler diyarına indi diyoruz. Her hafta bunu tekrar ediyoruz, değil mi? Evet, neden öldü? İsa neden öldü? Evet, İsa öldü. Bu bir gerçek. Elimizde yeni antlaşma el yazmaları mevcut. Eski Grek ve Roma yazarlarının yazdıklarından 1000 kat daha fazla yeni antlaşma el yazmaları mevcut elimizde. Ben 1000 kat diyorum ama aslında biraz bakayım dedim, böyle hani 1000 kat abartıyor muyuz? Hayır. Binlerce kat dememiz lazım. Grek filozofların yazdığı veya yazarların İsa'dan önce 500'lerde yazılmış olan ve elimizde az bulunan nüshalar var. Bunlar pek sorgulanmıyor ama elimizdeki yeni antlaşma yazmaları veya İsa'nın çarmıha gerilişiyle ilgili yazmalar sorgulanıyor. Sorgulansın. Sorgulandıkça biz Mesih'in ölümünün tarihsel bir gerçek olduğunu daha iyi anlıyoruz. Evet, bu Grek ve Romalı yazarların mevcut el yazmaları yazdıkları zamandan en az 500 yıl sonradır. Hani direkt kendi yazdıkları el yazmalar değil bunlar. Yeni antlaşma el yazmaları ise kaydettikleri olaylardan sadece bazıları birkaç sene sonra, bazıları 10 sene sonra, bazıları da onlarca yıl sonra, yüzlerce yıl sonra değil. Örneğin en ünlü Roma tarihçisi olarak tanınan Tacitus var. Tacitus İsa'dan sonra 120'de öldü. Tacitus'un elimizdeki ilk el yazma metni İsa'dan sonra 9. yüzyıldan kalmadır. Yani 120'de ölen Tacitus, Roma tarihçisi, yani 800'lerden kalma bir el yazması mevcut. Yani bu metin, onun yazmış olduğu metin yazıla 800'lere kadar gelmiş. Buna rağmen Tacitus'un yazdıklarını gerçek ve tarihsel olarak kabul ediyoruz. Yani bütün tarihçiler evet bu Tacitus'un yazmasıdır diyor. Elimizde Tacitus'un kaç el yazma metni var acaba? Bilen var mı? 3. Yani direkt kendi eliyle değil, çoğaltılarak gelen ilk el yazması İsa'dan sonra 800'lerde. 3 tane el yazması mevcut. Evet, elimizde 5700 Grekçe yeni antlaşma el yazmaları var. 5700 adet. 3 değil. 5700 adet Grekçe el yazmaları mevcut. 10.000 kadar Latince el yazması ve ilk kilise babaları veya kadim kilise babalarının yazılarında yeni antlaşma referansları görüyoruz. Yani yeni antlaşmadan alıntılar yaptıklarını görüyoruz. Yani onların ellerinde de bu Grekçe el yazma metinler vardı. Oralardan alıntılar yaparak bu metinlerin ne kadar yaygın olduğunu kanıtlamış oluyorlar. Evet, İsa Mesih'in ölmüş olduğu gerçeği eski Yahudi ve Yahudi olmayan filozofların, şairlerin ve politikacıların yazılarından bahsediliyor. Evet, Yahudi hahamları İsa Mesih'in yaşadığını ve çarmıha gerilerek öldürüldüğünü inkar etmiyorlar. Geçen hafta da bir Yahudi hahamın bu İsa'nın ölümüyle ilgili yazmış olduğu, hatta dirilişiyle ilgili yazmış olduğu kitabından alıntılar yapmıştık. Evet, hatta Yahudilerin sözlerinin ve öğretilerinin gelenek olarak kaydedildiği Talmud kitabında bile İsa'nın çarmıha gerildiğinin anlatıldığını okuyoruz. Talmud'da İsa'nın çarmıha gerildiği açıklanıyor. Eski Roma yazıları da İsa Mesih'in çarmıha gerilmiş olduğunu hiçbir zaman reddetmiyorlar. Roma tarihçileri İsa'nın çarmıha gerildiğini açıkça beyan ediyorlar. Açıkça kitaplarında yazıyorlar. Hatta Josephus ve Tacitus İsa'nın çarmıha gerilmiş olduğunu tarihsel bir gerçek olarak kaydediyorlar. hani birileri bunu iddia ediyor diye değil. Biz Roma olarak Yeruşalim'de Nasıralı İsa isminde birisini şu tarihte çarmıha gerdik. Bunun sebeplerini yazıyorlar. Eski zamanların tanınmış Hristiyanlık karşıtı filozofları bile İsa Mesih'in çarmıha gerilmiş olduğunu yazıyorlar. Stoacı bir filozof olan Mara Bar Serapion ve Hristiyanlığa karşıtlığıyla tanınmış olan Samsatlı veya Samosatalı Lucian İsa Mesih'in çarmıha gerilmiş olduğunu yazıyorlar. Ve bununla ilgili görgü tanıklarının olduğunu yazıyorlar. Evet, Tacitus Tutanaklar adlı kitabında şunları yazıyor. Nero onları haksız bir şekilde suçladı ve Hristiyan olarak adlandırılan bu kişiler farklılıklarından dolayı halkın nefret ettikleri bir sınıf oldukları için en zarif işkencelere maruz kaldılar. İsimlerini aldıkları Mesih, Hristus, Tiberius döneminde valilerimizden biri olan Pontus Pilatus'un ellerinde en üst cezaya, yani ölüm cezasına çarptırıldı diyor Cornelius Tacitus. Tarihler 15-44'te. Evet, bunun Roma kaynakları İsa Mesih'in çarmıha gerilerek cezalandırıldığını, öldürüldüğünü tarihsel kaynaklarında belirtiyorlar. Josephus, Yahudi bir tarihçi olan Josephus, Yahudilerin Gelenekleri adlı kitabında şunları yazıyor. Şimdi bu zamanlarda bilge bir insan olan İsa adında birisi vardı. Ona bir insan demek yasal olursa. Çünkü o harika işler yapan bir adamdı. Gerçeği zevkle kabul eden insanların öğretmeniydi. Hem Yahudilerin hem de Yahudi olmayan birçok kişiyi, hem Yahudilerin hem de Yahudi olmayan birçok kişiyi kendisine çekti. O Mesih'in ta kendisiydi. Başımızdaki bazı adamların önerisiyle Pilatus onu çarmıha gerilmeye mahkum ettiğinde ilk başta onu sevenler onu terk etmediler. Tanrısal peygamberliklerin bunları ve onunla ilgili on binlerce harika şeyi söylemiş olduğu gibi üçüncü gün onlara tekrar canlı olarak göründü. Ve adını ondan alan Hristiyanların kabilesinin bugün soyu tükenmemiştir diyor Josephus. Yahudilerin Gelenekleri 18:3-3'te. Evet, Roma kaynakları, Yahudi kaynakları ve Hristiyan kaynakları İsa Mesih'in çarmıha gerilerek öldüğünü tarihsel kayıtlarında açıklıyorlar. Evet, İsa neden öldü? Yahudilerin eski kutsal yazılarının yerine gelmesi için öldü. Evet, Yahudilerin hatta bir tetelestai diyor Grekçe olarak susadım. Evet, Yahudilerin bu yazısı yerine gelsin diye bu sözü söylediğini görüyoruz. Yuhanna 18 ve 19'da okuduğumuz gibi Rabbimiz İsa Mesih'in başına gelenler Mezmur 22, 34 ve 69'u ve Zekeriya 12'yi yerine getirmiş ve tamamlamış oldu. Roma psikoposu Büyük Leo şöyle diyor, önceki çağlardaki bütün gizemler Haç'taki bu gizeme öncülük etti diyor. İbraniler 10, 1. ayette yasadan bahsederken İsa'dan önce gelmiş olanlar anlamında kullanarak İsa'nın getirdikleriyle karşılaştırıyor. Kutsal yasada gelecek iyi şeylerin aslı yoktur. Sadece gölgesi vardır. Bu nedenle yasa her yıl sürekli aynı kurbanları sunarak Tanrı'ya yaklaşanları asla yetkinliğe erdiremez. Bu nedenle bir ilahiyatçı olan J.C. Ryle şöyle yazıyor. Çarmıha gerilmiş Mesih'in bütün kitabın temeli olduğunu henüz anlamadıysanız, şimdiye kadar kutsal kitabınızı okurken çok az faydalanarak okumuşsunuzdur. Dininiz güneşi olmayan bir cennet, kilit taşı olmayan bir kemer, iğnesi olmayan bir pusula, yaysız veya ağırlıkları olmayan bir saat, yağı olmayan bir kandildir diyor. Evet, İsa neden öldü? İsa'nın buna cevabı Yuhanna 19'da şöyle. Tamamlandı. Evet, galiba susadım dipsaoydu. Tetelestai tamamlandı. İkisini karıştırdım. Evet, düzeltiyorum bunu. Burada tamamlandı. Grekçe tetelestai diyor. Neyi tamamlıyor? Tamamlanan nedir? Onunla ve onun çarmıhıyla ilgili yazılmış olan tüm ön bildiriler, peygamberlikler, evet hatta daha derin bir şekilde asırlardır süre gelen tüm peygamberlik vaatlerinin ardında Tanrı'nın bu planı var. Dünyanın temelleri atılmadan önce Baba Tanrı'nın Oğul Tanrı'ya vermiş olduğu işi İsa Mesih tamamlamıştır. Çarmıhta bu işi tamamlamıştır. Yuhanna İncili'nin tamamında İsa'nın Baba Tanrı'nın kendisine vermiş olduğu işi tamamlamak üzere gönderilmiş olduğundan bahsediyor. Şu sözleri bir dinleyin. 4:34 Benim yemeğim beni gönderenin isteğini yerine getirmek ve onun işini tamamlamaktır diyor. 5:30'da ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam. İşittiğim gibi yargılarım ve benim yargım adildir. Çünkü amacım kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yapmaktır. Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim diyor 6:38'de. 14:31'de ama dünyanın babayı sevdiğimi ve babanın bana buyurduğu her şeyi yerine getirdiğimi anlamasını istiyorum. Daha sonra 17:4'te yapmam için bana verdiğin işi tamamlamakla seni yeryüzünde yücelttim diyor. Evet, İsa neden öldü? Sonsuz geçmişten yani ezelden beri kendisine verilmiş olan işi tamamlamak için öldü. Evet, sonsuz geçmişten yani ezelden beri kendisine verilmiş olan işi tamamlamak için öldü. Yani dünyaya şans eseri ya da öyle kazayla gelmedi. Öylesine ortaya çıkmadı. Birdenbire madem böyle bir şeyle suçluyorsunuz beni, evet kabul ediyorum ben oyum demiyor. Özellikle bu iş için beden alıp Tanrı bu iş için insanları kurtarma amacıyla beden alıp yeryüzünde insan oldu. Tanrı'nın öğüdüne, kararına, planına ve amacına uygun bir şekilde geldi. Evet, Petrus'un Pentekost gününde söylemiş olduğu gibi Tanrı'nın belirlenmiş amacı ve öngörüsü uyarınca elinize teslim edilen bu adamı yasa tanımaz kişilerin eliyle çarmıha çivileyip öldürdünüz diyor. Yine J.C. Ryle'ın da söylemiş olduğu gibi İsa Mesih'in uzun zaman önce belirlenmemiş tek bir acı çekmediğini ve uzun zaman önce belirlenmeden tek bir damla kanının dökülmediğini biliyoruz. Evet, düşünebiliyor musunuz? Mesih başlangıçtan beri bu amaç için geldi. Başlangıçtan beri bu amaç için hazırlandı, bu amaç için geldi ve bu amaç için çarmıha gitti. Evet, İsa neden öldü? Kutsal Tanrı'yı kutsal olmayan bir halka barıştırmak, kutsal olmayan bir halkla barıştırmak, kutsal olan Tanrı'yı kutsal olmayan insanlarla barıştırmak ve kendisine karşı günah işlenen Tanrı'yla günah işleyen bir halkın arasına barışı getirmek üzere bu ebedi işi tamamlamak için geldi. İnsanın günahını kendi üzerine yüklenerek Tanrı'yla insanı barıştırmak için geldi. Tanrı kutsaldır. Yani Tanrı günahsızdır, saftır. Tanrı adildir. Yani günahı cezalandırmalıdır. Günahın cezası ölümdür. Evet, Tanrı doğrudur. Yani günahı cezalandırdığı zaman yargısı doğru bir yargıdır. Yargısı mükemmel bir yargıdır. Bu Tanrı bizi yaratan Tanrı'dır. Bu Tanrı bizim Adem'de kendisine karşı günah işleyerek gücendirdiğimiz, hakaret ettiğimiz Tanrı'dır. Adem'de hepimiz günah işledik. Adem'in, bizim temsilcimiz olan Adem'in günahıyla bizler günahlı sayıldık. Ve bu şekilde günahımızla Tanrı'ya hakaret etmiş olduk. Tanrı'yı gücendirmiş olduk. Kendisine karşı her gün günah işlediğimiz Tanrı'dır bu Tanrı. Bu Tanrı bugün kilisede önüne gelip günahlarımızı itiraf ettiğimiz Tanrı'dır. Derinliklerden sana sesleniyorum. Sesimi işit ya Rab, yalvarışıma kulak ver. Sen suçların hesabını tutsan kim ayakta durabilir ya Rab diyoruz. Ama sen bağışlayıcısın. Öyle ki senden korkulsun. Bunun için ya Rab, Tanrı lütfet bana sevgin uğruna, sil isyanlarımı sınırsız merhametin uğruna. Tümüyle yıka beni suçumdan, arıt beni günahımdan. Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim. Senin gözünde kötü olanı yaptım. Bakma günahlarıma, sil bütün suçlarımı. Ey Tanrı, içimde temiz bir yürek yarat, gönlüme kararlı bir ruh ver diyoruz. Tövbeyle Tanrı'nın önüne geldiğimizde. Evet, İsa neden öldü? Evet, Tanrı'nın gözleri kör edici parlaklığının dindirilmesi için, adaletinin yatıştırılması için, onun taviz vermeyen doğruluğunun yerine gelmesi için öldü. Tanrı'nın öfkesi, Tanrı'nın gazabı Rabbimiz İsa'nın üzerine döküldü. Neden? Tanrı'nın sevgisi bizim üzerimize dökülsün diye. Tanrı'nın gazabı İsa'nın üzerine döküldü. Tanrı'nın sevgisi bizim üzerimize dökülsün diye. Tanrı'nın sevgisi bizim üzerimize dökülsün diye Tanrı'nın gazabı İsa Mesih'in üzerine döküldü. Rabbimiz İsa Mesih Tanrı ile barış halinde olmamız için bizim kefaretimiz oldu. Bizim için fidye ödemiş oldu. Onun çarmıhta bizim yerimize ölmüş olması Tanrı'nın biz günahkarlara karşı olan gazabını yatıştırmıştır. Bizler kabul edilebilelim diye Mesih o çarmıhta yalnızlığa terk edilmiştir. Eli eli lama azavtani diyor. Tanrım Tanrım beni neden bıraktın diyor. Ve orada biz Tanrı ile barışabilelim diye, affedilelim diye orada yalnızlığa terk ediliyor çarmıhta. Bizim günahlarımızı üzerine alarak yalnızlığı ve terk edilmişliği yaşıyor. Evet, İsa Mesih neden öldü? Evet, bizim gibi kutsal, adil, doğru olmayan günahkarları kurtarmak için öldü. İşte Yeşaya 52-53'teki acı çeken hizmetkarın güzelliği de budur. Şöyle diyor. Aslında hastalıklarımızı o üstlendi. Acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi. O baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını. Acımasızca yargılanıp ölüme götürüldü. Halkımın isyanı ve hak ettiği ceza yüzünden yaşayanlar diyarından atıldı. Onun kuşağından, bunu düşünen oldu mu? Şiddete başvurmadığı, ağzından hileli söz çıkmadığı halde ona kötülerin yanında bir mezar verildi. Ama öldüğünde zenginin yanındaydı. Ne var ki Rab onun ezilmesini uygun gördü. Acı çekmesini istedi. Canını suç sunusu olarak sunarsa soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. Rabbin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek. Canını feda ettiği için gördükleriyle hoşnut olacak. Rabbin doğru kulu kendisini kabul eden birçoklarını aklayacak. Çünkü onların suçlarını o üstlendi. Bundan dolayı ona ünlüler arasında bir pay verecek. Ganimeti güçlülerle paylaşacak. Çünkü canını feda etti, baş kaldıranlarla bir sayıldı. Pek çoklarının günahını o üzerine aldı. Baş kaldıranlar için de yalvardı diyor Yaşaya 53:4-12. Evet, bütün bunları benim için yaptı. Bütün bunları sizler için yaptı. Evet, Pavlus, eğer Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı olabilir diye soruyor. Evet, eğer Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı olabilir? Musa Tanrı'ya kim olduğunu sorduğunda, ilk kez Tanrı'yla yüz yüze geldiğinde tabii ben kimim diyor. Sonra işte hani sen kimsin, ben kimim sorularını soruyor. Tanrı Musa'yı tanımlarken sen yanında Tanrı olan kişisin diye tanımlanıyor. Evet, tanımlıyor. Evet, burada da Tanrı bizimle, Tanrı bizim yanımızda. Eğer Tanrı yanımızdaysa, eğer Tanrı bizden yanaysa, Pavlus bunu soruyor, kim bize karşı olabilir? Evet, İsa neden öldü? Yine bu ilahiyatçı J.C. Ryle şöyle diyor, çarmığın dibinde öğrenilecek daha çok şey var. Dünyanın başka yerlerinden çok daha fazla. Evet, bugün İsa'nın çarmığına yaklaşalım. Ve Rabbimizin alçaltılışının, bizim yükseltilişimiz, onun zayıflığının, bizim gücümüz, onun utancının, bizim görkemimiz, onun ölümünün, bizim yaşamımız olduğunu görelim. Evet, bugün siz ne yapacaksınız? Bu gerçekleri işittikten sonra bu gerçekleri burada bırakıp hayatınıza devam mı edeceksiniz? Yoksa İsa'nın gerçekten de sizin için öldüğünü kabul edip buna göre mi yaşayacaksınız? Evet, bugün tüm yaşamınızı ona verecek misiniz? Evet, İsa neden öldü? İşte İsa bu nedenle öldü. İsa sizler için öldü. Sizin günahınızı üzerine yüklenmek için öldü. Sizin suçlarınızı üzerine yüklendi. Öldü, gömüldü ve üçüncü gün ölümden yaşama geçti. Daha sonra birçok kişiye kendisini gösterdi ve bir süre sonra göğe alındı. Ve Mesih tekrar yeryüzüne gelecek. Ona ait olanları almak üzere tekrar gelecek. Evet, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.